Doğa Konuşmaları.
Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyicileri, ben Nacide Berber. Bu hafta Doğa Konuşmaları'na tekrar bir aradayız. Doğanın gündemini takip etmeye devam ediyoruz ve doğanın aslında hayatımızı etkilerini anlamaya çalışıyoruz. Bu hafta aslında birazcık da beslenme üzerine konuşmak istedik. Doğayla beslenmenin, iyi beslenmenin, iyi yaşamın nasıl bir ilişkisi olduğunu. O yüzden Dilara Koçak bizimle birlikte. Kendisi bir beslenme uzmanı ve aynı zamanda sürdürülebilir yaşam savunucusu. Hoş geldiniz Dilara Hanım.
Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Şimdi hakikaten çok fazla takipçiniz var. Söylediğiniz şeyler çok önemli. Özellikle beslenme ve ekolojik yaşamla, doğayla ilişkisi açısından. Hep söylediğiniz bir şeyle başlayalım istiyorum. Tarif ettiğiniz bir iyi yaşam tarifi var. Bu iyi yaşam nasıl bir iyi yaşam ve ekolojik bir yaşamla nasıl bir uyumu var, ilişkisi var?
Tabii uzun zaman iyi yaşam anlattım ben. Yaklaşık meslekte 30. yılımdayım. Çünkü iyiliğin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Bedenen, ruhen, zihnen. İyilik hali olmazsa toplam bir iyilikten bahsedemeyiz. Sadece beden sağlığı değil, ruh ve zihin bütünlüğü de önemli. Ama son 5-6 yılda öyle bir noktaya geldik ki artık bizim bu bütüncül sağlığımız yeterli değil. Artık gezegenin de sağlığı, dünyamızın sağlığı da eğer o ölçüde iyiyse biz iyi yaşamdan bahsedebiliriz. Bu yüzden de artık iyi yaşamı sürdürülebilir yaşam olarak anlatıyorum. Yaklaşık bir 5 yıldır. Çünkü toprak hasta, hava hasta, su hasta, yani gezegen hastayken gezegeni iyileştirmeden bizim iyi olmamız, iyi yaşamamız mümkün değil.
Peki birazcık daha böyle bu iyi yaşamı, mesela ekolojik yaşamı vurgularken hep böyle tekstil ve gıda okuryazarlığının altını çiziyorsunuz. Neden bu iki başlık özellikle önemli? Neden tekstil ve gıda okuryazarlığı bundan sonraki süreç için, iklim kriziyle mücadele için önemli buluyorsunuz?
Ben Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'yle çalışıyorum. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için çalışıyorum. Biliyorsunuz 17 amaç var ve bu 17 amaçtan 12 tanesi doğrudan beslenmeyle ilişkili. Tüketim alışkanlıklarınıza baktığımızda da, bireysel tüketim alışkanlıklarına, gıdada ve tekstilde çok büyük karbon ayak izi ve su ayak izinde biz alışkanlıkları değiştirerek hem bireylerin iyiliğini hem gezegenin iyiliğini, iyi yaşamını koruyabiliyoruz. Bu sebeple en çok bu konuda konuşuyorum. Çünkü öyle bir noktadayız ki insan doğanın bir parçası olmaktan çıktı. 2019 İnsani Gelişme Raporu'na göre artık antroposen çağa girdik. Biz doğaya müdahale eder, biz doğanın dengesini bozar hale geldik. Öyle ki fazladan yediğiniz bir köfte ya da çürümesine sebep olduğunuz ya da yarısı çürükken çöpe attığınız bir elma dahi sizin gezegenin sağlığı, ileride gıdaya ulaşma ihtimallerinizi azaltıyor. Çünkü bir elma 85 litre temiz su kaynağı demek. Siz onu israf ettiğinizde sadece çiftçinin emeğini, o ürünün ekonomik değerini değil, su kaynaklarımızı da israf ediyorsunuz. Ya da bir tişörtünüz varken benzer tişörtten 10 tane daha aldığınızda 2700 litre su her bir tişört için, bu suyu yeniden almış oluyorsunuz sınırlı kaynaktan. Su, hayat için oksijen ve su çok önemli kaynaklarımız. Yani hayat olmaz, su olmazsa, oksijen olmazsa. Bu sebeple gıda okuryazarlığı da, tekstil okuryazarlığı da doğrudan kaynakları etkilediği için bunun altını çiziyorum. Eğer susuz kalırsak, biz çünkü aç kalırız. Açlığın olduğu yerde hiçbir şey olmaz. Sağlık da olmaz, iyilik de olmaz, eğitim de olmaz, barış da olmaz. Ama öyle korkunç bir tüketim var ki gıdada ve tekstilde ihtiyacımızdan fazla. Bu hem temiz su kaynaklarını kullanıyor hem de doğaya artık ormanların ve okyanusların emebileceğinden çok daha fazla karbondioksit salımına sebep oluyor bu iki başlık.
Peki şimdi iyi beslenme tarifine geri dönersek, iyi beslenme derken ne demek istiyorsunuz? Nasıl bir beslenme yaklaşımı bu? Ve hakikaten böyle ekolojik bir iklim krizine neden olmadan beslenmek mümkün mü bugün?
Şöyle, bu tabii çok tartışılan ve çok araştırılan bir konu. 2019 yılının Şubat ayında Lancet dergisi, sağlık için bizim çok kıymet verdiğimiz kredisi yüksek bir dergidir. Orada bir meta analiz yayınlandı. Yaklaşık 37 ülkeden bilim insanlarının katıldığı bir sonuçtu bu. Gezegensel diyet, The Planetary Diet kavramı ortaya atıldı. Ardından işte klimataryen diyet, iklim dostu mutfak gibi kavramlar karşımıza çıktı. Bu diyet modelleri aslında hem insan sağlığı için hem ekolojik denge için önerileri kapsıyor. Nedir bunlar? Bize en yakın, en alışkanlıklarımıza uygun hali bunun Akdeniz diyeti. Akdeniz diyeti çevre dostu, insan dostu aynı zamanda bir diyet. Çünkü kırmızı et tüketimini diyor ki haftada bir, en fazla iki. Gezegen diyeti de haftada mesela 100 gram sadece kırmızı et tüketimini sınırlıyor. Onun yerine bitkisel protein tüketimini öneriyor. Bu hem bizim için hem gezegenin sağlığı için iyi. Mevsiminde sebze meyve yediyor. Çünkü siz Ağustos'ta değil Şubat ayında domates yersiniz. Bu hem sera gazı, seralarda üretilen domatesler, kullanılan fazla su hem çevreye, gezegene iyi değil. Hem de Şubat ayındaki domatesin vitamin mineralinden de hiçbir şey bekleyemeyiz. Ya da bir yiyecek ne kadar uzaktan geliyorsa, yani Güney Amerika'nın kinoası ya da maca, matcha, chia, bunlar uzaktan gelen yiyecekler. Hem bizim bağırsak biyotamız buna alışık değil. Yani atalarımız bunu yemiyordu. Sindirim problemi, alerjiler gibi sıkıntılarla çok karşılaşır olduk. Ne kadar uzaktan geliyorsa bizim vücudumuzun istemediği, alışık olmadığı bir durum olduğu kadar gezegenin de istemediği bir durum. Çünkü karbon salınımı çok yüksek. Evet, tekstil, gıda, karbon ayak izi, su ayak izi açısından riskli sektörler ama unutmayalım ki ben bunları birey bazında anlatıyorum. Ama bir işte fosil yakıtın kullanıldığı ulaşım sektörünü düşündüğümüzde o yiyecekler ne kadar uzaktan geliyorsa hem bana faydası daha az hem de gezegene zararı daha çok diyebiliriz. Bu noktada da bizim için iyi yaşam, bizim için sürdürülebilir yaşamla gezegenin iyi yaşamı aslında aynı noktalarda birleşiyor.
Evet, o yüzden de yani kendimizden yola çıkarak aslında ama hani iyi beslenme dediğimiz aslında iyi bir yaşam, hayat ve doğa anlamına da geliyor ve çok,
yani
çok önemli.
Yani şöyle, mevsiminde sebze meyve yemek, kırmızı eti, hayvansal proteini azaltıp bitkisel proteini arttırmak, zeytin, zeytinyağı, işte bitkisel lifli, işte fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, süt, yoğurt ve yumurtada sınırlı tüketim, balıkçılıkta da balıkların yaşamasına izin veren, yani balık mevsimini takip ettiğimiz sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını izinde bir beslenme modeli diye de aslında toparlayabiliriz direkt öneri vermek gerekirse.
Ve son olarak da şunu sormak istiyorum. Hani iyi beslenme zaten aslında bir taraftan da ne diyelim, iyi bir mutfaktan, aslında doğa dostu, ekolojik bir mutfaktan geçiyor sanki. Yine gıda tarafına baktığımız zaman doğa dostu bir mutfağa nasıl sahip olabiliriz? Ve bunun olmazsa olmazları neler mesela, yani eğer ekolojik, tabii, doğa dostu mutfağımız olsun, hı-hı, istiyorsak neler yapmalıyız?
Besin tarafını aşağı yukarı söyledim. Mevsiminde beslenmek, yerel üreticiyi tercih etmek, sebze meyve pazarına gitmek, ihtiyacımızdan fazlasını satın almamak, artan gıdaları dondurmak, yeniden kullanmak için farklı tarifleri araştırmak ya da hiçbir şey yapamıyorsak işte eğer paylaşıma uygunsa paylaşmak, patili dostlarımız, efendim kompost yapmak ya da gıda bankacılığı sistemini daha iyi anlamak tabii ki birinci öncelikli. Ama diğer taraftan iklim dostu mutfak hem birey sağlığı hem gezegen sağlığı için plastiksiz bir mutfak olmalı. Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yutuyoruz biz. Çünkü gıda ambalajlarından ya da kullandığımız temizlik malzemelerinden ya da işte yine tekstile geri döndüm, giydiğimiz kıyafetlerde polyester varsa, petrol türevi ürünler kullanılıyorsa bunlar ilk önce temiz su kaynaklarına karışıyor. Sonra biz bunları içiyoruz, biz bunları yiyoruz ve bu yaklaşık 3 haftada bir elbise askısı, 5 haftada bir tarak büyüklüğünde plastik tutmak demek. Bunun sonucunda da artık insan kanında plastik bulundu. Akciğerimizde plastik parçacıkları bulundu. Anne karnındaki bebekte, plasentada mikroplastik bulundu. Biz sağlığımız için de, gezegenin sağlığı için de plastikten uzak durmalıyız. Mutfakta, banyoda, işte kozmetikte, aslında yaşamın her alanında. O yüzden dediğiniz gibi benim takipçi sayımı sağ olunuz yüksek ifade ettiniz ama bence her bireyi takip eden kişi sayısı onun etki alanını gösteriyor. Hepimiz etki alanımızı hem bizim faydamıza hem gezegenin faydasına kullanmak sorumluluğu değil, zorunluluğundayız artık.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün bir parçasısınız aslında. Onlarla birlikte projeler yürütüyorsunuz, proje destekçisi olarak. Şu anda gündeminize ne var sıcak? Son güncel bilgileri sizden alalım.
Tabii. Biz bundan 2 yıl önce Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı'yla küresel boyutta gıdanın kuru sofrana sahip çık kampanyasını Türkiye'de başladı bakanlık desteğiyle. Ve ilk önce hane halkı düzeyinde, yani evlerdeki israf, evlerdeki gıdayı korumak önceliğimizdi. Ama şimdi ikinci fazda HoReCa sektörü, yani otel, restoran ve kafelerde de gıda israfına engel olma, onları zincir marketler dahil gıda bankacılığına nasıl acaba yönlendirilebilir? Buradaki o büyük hacmin de yönetilmesiyle ilgili projeler devam edecek diye şey yapabilirim, şu anki çalışmalara dair fikir vermek isterim.
Son olarak da şunu sormadan edemeyeceğim tabii. İyi yaşama geçmek isteyen dinleyiciler için hani bu iyi beslenmeyi vesaire de aralarda öneriler de verdiniz ama iyi yaşama bugün itibariyle diyelim ki başlamak isteyen, pazartesiyi beklemeyip bugün itibariyle başlamak isteyen dinleyicilerimiz için ne önerirsiniz? Hani acil ve önemli bulduğunuz ilk 3 adımı paylaşabilirsiniz. İlk adımları tabii, daha doğrusu. Sevinirim.
3 nesil önce, hadi 2 nesil önce atalarınız ne yiyorsa onu satın alın. Mevsiminde sebze, mevsiminde meyve, bir takvim alın önünüze. Ocak ayının sebzesi meyvesi, Mart ayının sebzesi meyvesi. Bunları öğrenin ve öğretin etrafınıza da. Bunlarla beslenin. Az alın, bitince tazesini alın. Sadece beslenmeye değil, iyi yaşam için egzersize, hareketli bir yaşama da odaklanın. Kendinize zaman ayırın. Kendi kıymetinizi, kendi değerlerinizi öncelikli hale getirin. Ve lütfen sadece bedenini değil, ruhunuzu da besleyecek işte sosyal aktiviteler, aile bağları ya da stresinizi yönetebileceğiniz inançlarınız doğrultusunda ya da nefes ya da yoga gibi gerçekten bedeninizle birlikte ruhunuza da iyi gelecek aktiviteler içerisinde olun. Çünkü bu bir bütün. Bunu yaparken de acaba ben bugün kendim için neyi iyi yaptım, gezegen için neyi iyi yaptım, nasıl bir gelecek bırakacağım çocuklarıma diye de düşünün. Bencil olmayalım.
Çok teşekkür ederim paylaştığınız kıymetli bilgiler ve öneriler için.
Ben teşekkür ederim.
Daha da yayılır iyi yaşam ve iyi beslenme önerileriniz.
İyi günler diliyorum herkese.
Sevgili NTV Radyo dinleyicileri, bu hafta doğa konuşmalarında Dilara Koçak'la birlikteydik. Kendisi beslenme uzmanı ve sürdürülebilir yaşam savunucusu. Tarif ettiği iyi yaşam, iyi beslenmenin ekolojik yaşamla, ekolojik beslenme ve mutfakla aslında yolunun nasıl kesiştiği ve bunun iklim kriziyle mücadelede etkilerini konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.
Doğa konuşmaları sona erdi.